Merhabalar Erkam Radyo dinleyenleri, sizlere İslam şehrinden sesleniyoruz. Kıymetli dinleyiciler, geçtiğimiz hafta Hazreti Peygamber sonrasında özellikle Raşid Halifeler döneminde İslam şehri uygulamaları ve çevre uygulamalarına dair sizlere bir takım bilgiler aktarmaya çalıştık. Bugün yine İslam şehrinin hem efsunlu hem de revnaklı sokaklarında dolaşmaya devam edeceğiz. Ve bugün yine biraz Osmanlı şehrinden, özellikle Fatih'in İstanbul'u fethinden sonraki İstanbul'un durumundan bahsetmeye gayret edeceğiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Fatih'in İstanbul'u fethettikten sonra ilk yaptığı işlerden birisi, Haliç'in kirlenmesine ve toprakla dolmasına engel olmak için gerekli önlemleri emreden bir ferman çıkarmak olmuştur. Haliç'in geçtiğimiz 10 yıllarda, belki de 20 yıllarda ne durumda olduğu hepinizin malumu. Haliç'teki bu kirlenme potansiyelini görmüş olacak ki Fatih İstanbul'u fethettikten sonra çevreye dair ilk uygulamalarını Haliç ve çevresinde yoğunlaştırmıştır. Söz konusu bu fermanla evvela Haliç yamaçlarında ve çevresinde ziraat ve hayvancılık yasaklanmış, yamaçlara ayrık otu ekilmesi, Haliç çevresinde bir fersah genişliğindeki şeride de yonca ekilmesi ve burada hayvan otlatılmaması istenmiştir. Yine Haliç ve çevresinde çeşitli ağaçlandırma faaliyetleri yaptığını da biliyoruz erozyonu engellemek amacıyla. Yine Fatih'in en bilinen vasiyetlerinden veya fermanlarından bir tanesi de İstanbul'un fethinden sonra kireç ve kömür karışımı bir tozun Osmanlı sokaklarında istenmeyen sıvıların üzerine dökülmesi veya kirlilik unsuru olabilecek şeylerin üzerine dökülmesi hadisesiyle alakalıdır. Fatih Sultan Mehmed'e ait olduğu söylenen bir vasiyetnamede herkesin aynı hassasiyeti göstermeyeceği dikkate alınarak sokaklara tükürenlerin vereceği zararları önlemek amacıyla sokak başlarında bulunan görevlilerin bu kişilere ceza uygulaması ve kireçle sokağın dezenfekte edilmesi istenmektedir. Fatih'in iddia edilen ilgili vasiyetnamesini aktaralım. Ben ki İstanbul Fatihi, Abd-i Aciz Fatih Sultan Mehmet. Bizatihi alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul'un taşlık mevkiinde kain, malumul hudut olan 136 bab dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakfı sahih eylerim. Şöyle ki, bu gayrimenkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul'un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. Bunlar ki, ellerinde bir kap, içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde, günün belirli saatlerinde bu sokakları gezeler. Bu sokaklara tükürenlerin tükrükleri üzerine bu tozu dökeler ki, yevmiye 20'şer akçe alsınlar. Ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcı tayin ve nasb eyledim. Bunlar ki ayın belli günlerinde İstanbul'a çıkalar. Bila istisna her kapıyı vuralar ve evde hasta olup olmadığını soralar. Varsa ve şifası orada mümkünse şifaya bolalar. Değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin hastanelere kaldırılarak orada salah buldurular. Maazallah, herhangi bir gıda maddesi buhranı da vaki olabilir. Böyle bir hal karşısında bırakmış olduğum 100 silah ehli erbaba verile. Bunlar ki hayvanatı vahşiyenin yumurtada veya yavruda olmadığı sıralarda Balkanlara çıkıp avlanalar ki zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmayalar. Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede şehit ve şühedanın harimleri ve Medine'yi İstanbul fukarası yemek yiyeler. Ancak yemek yemeye veya almaya bizatihi kendileri gelmeyip, yemekleri güneşin loş bir karanlığında ve kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlerine götürüle. Evet, müthiş bir hassasiyet. Özellikle bu dezenfeksiyon kısmı veya hastaların tedavi ettirilmesi, gıda bulmasıyla alakalı kısımlar oldukça uygun, oldukça güzel, oldukça hayranlık uyandırıcı hususlar olmasının yanında bu son kısım, yemeğe ihtiyacı olanların, işte Medine'yi İstanbul fukarası diyor, yani İstanbul şehrinin fakirleri, bunların yemeklerinin loş bir karanlıkta, onların izzet nefisleri zarar görmeden, gururları incinmeden yemeklerin transferi, yemeklerin gönderilmesi veya götürülmesi hususunda bir vasiyette, bir fermanda bulunuyor Fatih Sultan Mehmet. Evet kıymetli dinleyenler, Fatih Sultan Mehmet'in hazırlattığı vakfiyede çevrenin korunmasına ilişkin birçok konuda yer alıyor. Bunlardan biri hastalar için teşkil olunan Darüşşifa. Burası o kadar güzel bir bina ki hakikaten oraya giren sevdiği ve istediği her şeyi içinde bulabilir, elde edebilir. Havası güzel, suyu tatlı, binası narin ve latif, içindeki görevliler sevimli. Burada içinde insanlar için her şifanın bulunduğu türlü türlü meşrubat ve ayaktan başa kadar bütün hastalıklara sıhhat verecek her türlü, tabii o günkü bilinen hastalıkları kastediyorum. Bu hastalıklara sıhhat veren nispeten her türlü ilacı bulmak da mümkün. Altın Efer'de zikri geçen yeni camiye kayım olarak tayin eylemiş ki, bütün sorumluluğu mescide hizmet etmek, ihtiyaç vaktinde kapılarını açmak, gece vakti kapıları kilitlemek, sergilerini açmak ve korumak, mescidi temizlemek ve kısaca kayımları ifa ettikleri bütün hizmetleri ifa etmek olsun. Bunların her biri için günlük 5 akçe tahsis edilmiş. İki kişi de zikredilen caminin önünde inşa olunan iki tuvaletin bakımını yapmak, cami ile medreseler arasında bulunan geniş alanı temizlemek, mescidin içinde bulunduğu harimin kapılarını gece kapatıp gündüzleri açmak üzere tayin eylemiştir. Bunların her biri için günde 3 akçe tahsis kılmıştır. Vakıf, caminin hasırları için günlük 4 akçe, lambaların yağı için günlük 5 akçe, kandillerin süpürgeleri ve temizlenmeleri için günlük 1 akçe tahsis kılmış. Ayrıca her medreseye kapısını açıp kapamak üzere bir kapıcı, harimini temiz tutmak üzere bir ferraş ve tuvaletini temizlemek üzere de bir hizmetçi olmasını şart koşmuş. Ve her birine günlük 2 akçe tahsis kılmış. Ayrıca her medrese için hasır bedellerine, aydınlatmada kullanılan yağ ile kandillerin bakım ve temizliğine harcanmak üzere günlük 2 akçe tahsis kılınmış. İki kişi de hasta hizmetleriyle meşgul olsunlar, gıdaların ve şurupların onlara ulaştırılması, yataklarının hazırlanması, elbiselerinin yıkanması, ellerine su dökülmesi, kaldıkları menzillerinin temizlenmesi ve benzeri hizmetleri ifa etsinler. Kısaca kayyum ve ferraşın ifa ettikleri hizmetleri yerine getirsinler. Bunların her biri için de günlük 3 akçe tahsis kılınmış. Güvenilir salih bir kişi de bu külliyeye ait binaların duvarlarını, duvarlara yazı yazanlardan ve üzerine rastgele nakış ve resim çizenlerden korusun. Bunun için de günlük belli bir meblağ tahsis edilmiş. Bir kişi de imaretin duvarları üzerine yazılan yazıların veya yazılar yazılmamasını ve resimler çizilmesini engellemek, kısaca imaretin duvarlarını korumak için tayin olunmuş. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, sizlere İslam şehrinden sesleniyoruz ve bugün Osmanlı'da özellikle İstanbul'un fethinden sonra bir takım çevre uygulamalarından bahsediyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in çevreye dair uygulamalarını elbette çoğaltmak mümkün. Dilerseniz bir de yaptığı kanunlarla anılan, birçok kanun çıkartan önemli padişahlarımızdan bir tanesi Kanuni Sultan Süleyman'ın çevre korumaya dair kanunlarından bahsedelim. Osmanlı'da çevrenin korunması ve bu kültürün oluşturulmasına ilişkin daha belirgin örnekler üzerinde durmak gerekir diye düşünüyorum. Osmanlı'da çevrenin, havanın, limanların ve körfezlerin, cadde ve sokakların temizliği konularında pek çok örnek var. 1539 tarihli Edirne Çöplük Subaşısına verilmek üzere düzenlenen yasakname, aradan geçen bu birçok yıla, işte bunca zamana rağmen önemli oranda güncelliğini koruyan bir yasakname diyebiliriz. Yasaknamenin muhtevasına baktığımızda, şahısların ev ve dükkanlarını temiz tutmaları, bir kirlilik varsa giderilmesi, çöplük subaşısının mahallelerdeki mezbeleyi kaldırtması, hamamların katı ve sıvı atıklarının uzaklaştırılması, evlerden çamaşır sularının yola dökülmemesi, hayvan laşelerini insanların yaşadığı mekanlardan derhal uzaklaştırılması, açık mezarlık bırakılmayıp duvar çekilmesi, arabaların özel park yerlerine konulması gibi hususları kapsadığı görülüyor. Bu nizamnameden yararlanarak çevre temizliği konusunda Osmanlı Devleti'nin koymuş olduğu esasları ana hatlarıyla şu şekilde tespit edebiliriz ve sizlere aktarabiliriz. Her kişi veya kurum kendi çevresinin temizliğinden birinci derecede sorumlu. Bu değişmez, genel bir kaide. Mahalle, sokak, çarşı ve pazar yerlerinde bulunan çöpleri kimin attığı subaşı tarafından tespit edilip, attığı belirlenen kişilere bu çöpler temizlettiriliyor. Bu tabii kapitalist bir düzenin çevre konusunda ortaya koyduğu kirleten öder prensibi kapsamında değerlendirilebilir. Ancak kirleten öder prensibinde, yani günümüzdeki çevrenin genel kaidesidir bu, kirleten öder prensibinde sanki daha çok parası olan daha çok kirletebilir şeklinde bir uygulama mevcut dünyada. Osmanlı'nın bu mahalleyi, sokağı, çarşıyı veya pazarı kirleten temizler prensibi ise direkt yaptığını karşılamak, yaptığı kirliliği gidermek kapsamında değerlendirilmeli ve elbette kirletmenin de bir haddinin ve sınırının olduğunu da ifade edelim. Bu günümüzdeki kirleten öder prensibiyle tamamen bu prensibi ayıran bir husustur. Bir başka kaide, çevreye atık su bırakan müesseselerin atık suları kontrol altına alınacak, bu yollar insanların gelip geçmesine engel olmayacak şekilde düzenlenecek. Günümüzde daha yeni yeni atık su üreten müesseselerin arıtma tesislerini teşekkül ettirdikleri, kurduklarını biliyoruz. Ama Osmanlı döneminde o dönemin şartlarına uygun olarak yine suyla alakalı da bir takım uygulamaların mevcut olduğunu görebiliriz. Ortalıktaki çöplerin kim tarafından atıldığı araştırılacak, öncelikle bu çöplerin kendilerine en yakın olduğu kimseler sorumlu tutulacaktır. Yani bir mahalle mekanizması da oluşturuluyor. Evet, evimizin önündeki çöpü biz atmamış olabiliriz veya bir kirliliği biz oluşturmamış olabiliriz. Başkası gelip atmış olabilir. Ancak mahallede mahalleliye civarına dair bir sorumluluk da yüklenmiş oluyor aynı zamanda. Bu bizim aradığımız ve özlediğimiz mahalle kültürü aslında. Bunların yapmadığı anlaşılsa bile, diyor fermanda, yapanın bulunmasında yardımcı olmaları istenmiştir. Buradan çevre temizliği konusunda mükemmel bir otokontrol sisteminin kurulduğu anlaşılıyor. Boya, çamaşır suyu, kan gibi atık maddeler ve diğer çöplerin kesinlikle insanların gelip geçtiği yollara atılmaması, kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde tenha ve ıssız yerlere götürülmesi emredilmiş. Boya, çamaşır suyu, tabii çamaşır suyundan kastımız bir kimyasal madde değil, çamaşırın yıkandığı, kirlilik içeren bir sudan bahsediyoruz. Boya, çamaşır suyu ve özellikle bugünkü deterjanlı su gibi içinde döneme ait kimyevi madde bulunan atıkların yeşili kurutması sebebiyle bu yasak büyük bir önem teşkil ediyor. Gıda maddeleri üretip satan iş yerlerinin temizliğine özellikle önem verilmiştir. Hıfz-ı sıha diyoruz günümüzde. Hayvanların zorunluluk olmadıkça umumi yerlerde yemlenmemesi, yemlenmesi gerektiğinde yem artıkları ve hayvan tersleri sahipleri tarafından temizlenmesi istenmiştir. Buradan bugün için çıkarılabilecek hüküm, oto tamir ve bakımlarının umumi yerlerden uzak, kimsenin rahatsız olmayacağı mekanlarda yapılması gereğidir diyebiliriz. Sadece oto tamir ve bakımları değil, insanları hem ses hem koku, hem görüntü hem de sağlık açısından tehdit eden, büyük kirletici ürünler ortaya çıkartan veya son ürünler, nihai ürünler ortaya çıkartan müesseselerin şehirden uzak yerlerde kurulmasına dair bir hükümün gerekliliği ortaya çıkıyor. Arabacıların öküzlerini insanların rahatsız olacakları yerlere bağlamamaları istenmiş, bağlamaları yasaklanmış. Bu hayvanların bağlandıkları yerlerde oluşan çöp ve terslerin hayvan sahipleri tarafından temizlenmesi emredilmiştir. O dönem kanılardan bahsediyoruz. Bu hüküm yine bugünkü motorlu vasıtaların park meselesine ışık tutuyor aslında, değil mi? Buradan araçların insanların rahat hareket etmesini engelleyecek şekilde umumi yerlerde değil, kendilerine ayrılan yerlere park etmeleri gereği anlaşılıyor. Ki biz günümüzde kaldırımlara park eden araçlar görüyoruz veya engelliler için tesis olunan kaldırıma giriş ve çıkış yerlerine veya görme engelliler için oluşturulan yollara park edilen araçlar olduğunu her gün haberlerden görüyoruz. Mezarlıkların da temiz tutulması ve buralara çöp ve hayvan ölüsü atılmaması emredilmiş. Bu maddede insana verilen değere işaret ediyor. Canlılar kadar ölülerin de bulundukları mekanların temiz tutulmasına özen gösterildiği anlaşılıyor. Ortalığa bıraktıkları hayvan ölüleri veya diğer çöplerle çevreyi kirleten ve bunları temizlemeyip bu konuda inat eden kişilere bu hayvan ölülerinin başıyla şehir içinde teşhir edileceği bildirilmiştir. Bugüne göre ağır bir cezalandırma şekli olan bu teşhir yöntemiyle teşhir edilen insanın şüphesiz onuru zedelenecektir. Bu yöntemle cezalandırma Osmanlılar için bir kusur olarak değerlendirilebilir. Ancak çevre temizliği ile ilgili bu nizamname bir bütün olarak değerlendirilecek olursa, ele alınacak olursa, bu cezadan amacın suçlu bir insanın onurunu zedelemek değil, onurlu insanları böyle bir suç işlemekten alıkoymak olduğu, yani asıl amacın insanları cezalandırmak değil, suç işlenmesinin önlenmesi olduğu kolaylıkla anlaşılabilecektir. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, ayrıca bu ceza yöntemiyle Osmanlı Devleti'nin işlenen suç cinsinden bir ceza öngörmekle daha ciddi bir yaptırım gücü sağlamayı amaçladığı anlaşılıyor. Bir nevi kısas var burada. Zira diğer cezalardan, mesela para cezasının herkes için aynı derecede müeyyide oluşturduğu söylenemez. Geliri düşük bir insan için evet para cezası çok ciddidir, caydırıcıdır ama o parayı önemsiz gören bir insan için, kendisine küçük gelen, o para küçük gelen bir insan için bu bir müeyyide oluşturmayabilir. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bugün sizlere programımızda özellikle Osmanlı'nın Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde çevreye dair bir takım uygulamalarından bahsettik. Elbette sadece çevreye dair değil, insana dair şerefli bir mahlukat olan insanın hem dirisine hem ölüsüne karşı gösterilen hassasiyetten bahsettik. Bir de son olarak güzel bir hikayecikle, gerçek olup olmadığını bilmiyoruz ama çok anlatılan, üzerinde çok durulan ve hoş bir hikayedir. Kanuni Sultan Süleyman ile Zembilli Ali Efendi arasında geçtiği iddia edilen bir hikayeyi sizlere aktarmak istiyorum ki hassasiyeti daha yakından, daha anlamlı bir şekilde müşahede edebilirim. Kanuni Sultan Süleyman merhum, bir gün Topkapı Sarayı'nın bahçesindeki ağaçlarda mebzul miktarda karınca görüyor. Yani mebzul çok miktarda. Ve bu karıncalardan kurtulmak için çeşitli çareler araştırıyor. Ve bahçıvanlardan ağaçların gövdelerine ve diplerine kireç tatbik edilmesi suretiyle meselenin çözülebileceğini öğreniyor. Fakat elbette bu bilimsel bir çözüm olabilir. Ancak bunun ahlaki olarak, ki güzel bir mesaj da var burada. Sadece biz işin ilmi tarafına değil, ahlaki tarafına da, ki en önemlisi bu, önce ahlaki tarafına bakmamız gerekiyor. Kanuni Sultan Süleyman işin ahlaki boyutuna da vakıf olmak amacıyla dönemin Şeyhülislam'ı Zembilli Ali Efendi'ye meseleyi danışmak istiyor. Ve aynı zamanda biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman çok iyi bir şair. Şair olmasının yanında bir de tabii şair olduğu için muhibbi mahlasını kullandığını da ifade edelim. Diğer taraftan Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı şairleri içinde hakikaten hemen hemen bütün şairleri ele aldığımızda hepsinden daha fazla miktarda gazel sahibidir. Ve Zembilli Ali Efendi'yi ziyaret etmek ister ancak makamında bulamaz. Makamında bulamayınca Kanuni Sultan Süleyman bu karıncalara kireç tatbik edilmesiyle alakalı sualini vezne döker ve bir kağıda yazar. Vezne döktüğü ve kağıda yazdığı şiiri, suali şöyledir. Dırahtı ger sarmış olsa karınca, zarar var mı karıncayı kırınca? Yani dırahtı ağaç demek. Eğer ağacı karınca sarmış olsa, bu karıncayı bertaraf etmenin bir zararı var mıdır diye soruyor. Kanuni Sultan Süleyman, tabii Zembilli Ali Efendi'yi bulamamıştır. Bir kağıt olarak bırakmıştır. Ve tekrar farklı işlerini halletmek üzere ayrılır. Tabii sorunun cevabını da çok merak ediyor. Tekrar Zembilli Ali Efendi'ye ulaşmak amacıyla, onunla görüşmek maksadıyla makamına gider. Ama Zembilli Ali Efendi'yi yine bulamaz. Ve ancak bu suali sorduğu, yani dırahtı ger sarmış olsa karınca, zarar var mı karıncayı kırınca diye yazdığı kağıdın altında başka bir ikilik, başka bir şiir, vezne dökülmüş bir cevap bulur. Cevap benzer şekilde gelir Zembili'de. Şöyle demektedir. Yarın Hakk'ın divanına varınca, Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca. Elbette burada karıncaları kireç uygulayarak bertaraf edemezsin, buna izin yoktur tarzında anlamamak gerekiyor cevabı. Soran da, cevap veren de pekala bilirler ki, bunu yapmak caizdir, izin vardır. Ancak bu vesileyle Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi padişaha demektedir ki, evet, helaldir ama hesaba da çekilirsin, hesabını da verirsin. Zaten malum değil midir ki, helale hesap var, harama azap. Evet, bu güzel hikayecikle programımızı nihayete erdirmiş olalım. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, sizlere İslam şehrinden seslendik her hafta olduğu gibi yeni bir programda yeniden karşınızda olmak ümidiyle, yaşanabilir bir dünya temennisiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah'a emanet olunuz.